Ayrım 13.
Adreste bu. Sana bir zarf verecekler, açmayacaksın. Çevir o kağıdı. Derda'nın çevirmesini bekledi. O zarfı da bu adrese götüreceksin, anladın mı? Anlamıştı. Karate cebinden biraz para çıkarıp Derda'ya uzattı. Taksiyle git. Sonra da Derda'nın kulağına uzanıp Stanley'i göstererek fısıldadı. Söyle şu herife o Jamaika konusunu unutsun. Tabii sen de, tamam mı? İlk adres Notting Hill'deydi. Karate'nin sözünü ettiği Trinidad ve Tobago'lularla Jamaikalılar tarafından düzenlenen karnaval yüzünden taksi belli bir noktaya kadar gidip durmak zorunda kalmıştı. Yollar kortej yüzünden kapalıydı. Derda arabadan inmiş elindeki adrese bakıyordu. Çevresinde yüzlerce insan ellerinde bira kutularıyla kortejin geçeceği caddeye doğru yürüyordu. Hiçbirinde adres tarif edecek hal yoktu. Derda kalabalığın akış yönüne uydu ve yürüdü. Yürüdükçe de davul sesleri yaklaştı. Derda aynı anda çalınan onlarca davul ve onları taşıyan kırmızı tişörtlü insanlar gördü. Kaldırımın bittiği yerde başlayan güvenlik şeridine kadar gelip davulcuların geçmesini bekledi, gülümsedi. Çünkü arkalarından üzerindeki dev hoparlörlerle bütün caddeye tropik bir müzik yayan üstü açık otobüsün peşine takılmış dans eden kızlar geliyordu. Çok yavaş ilerleyen otobüsün üzerindekiler ellerindeki konfetileri caddenin iki yanındaki izleyenlere atarken otobüsün peşindeki kızlar da iki adımda bir durup kalçalarını sallıyorlardı. Başlarının çevresinde tavus kuşlarının açılmış kuyruklarına benzeyen dev tüyler vardı. Renkli sütyenler ve mayolar giymişlerdi. Kimse kızların danslarıyla ilgilenmiyordu. Herkesin gözü titreyen kalçalar, göğüsler ve üzerlerindeki ter damlalarındaydı. Çünkü izleyenlerin çoğu erkek, azı da lezbiyendi. Bir tür göz ziyafeti için oradaydılar ve fazlasıyla doyuyorlardı. Derda yapması gereken bir iş olduğunu hatırlatan kaşınmaları başlayınca kalabalığı yara yara yürümeye başladı. Karşısına çıkan ilk sokaktan girdi. Bu sokakta da müzik vardı. Bir platformun üzerinde reggae söyleyen bir grup ve çevresinde dans eden insanlar. İçtikleri esrarın dumanı üzerlerinden bir bulut gibi yükseliyordu. Birkaç adım sonra etrafı umursamazlıkla izleyen iki polis gördü. Biri kadın. Adres tarif etmekten başka bir işe yarayabilecek gibi durmuyorlardı. Derda korkmamayı öğrenmişti. Son kez elindeki kağıda bakıp kadın polisin kulağına uzandı. Yüksek müzikte sesini duyurabilmek için bağırarak aradığı sokağa sordu. Kadın kelimelerle tarif etmektense beden dilini kullandı. Eliyle karşıyı işaret etti. Sonra da zafer işareti yapıp aynı eliyle solunu gösterdi. Gösterdiği yönde yürüyen Derda soldaki ikinci sokağa saptı. Sokağın iki yanındaki evler bitişik ve iki katlıydı. Kapılarına birkaç basamak çıkarak ulaşılabiliyordu. Numaraları da kapıların üstünde yazıyordu. Numaralara bakarak ilerleyen Derda sokağın diğerlerine göre daha tenha olduğunu fark etti. Birden boşalmıştı çevresi. Ama ileride bir evin kapısından çıkmış ve uzanan bir kuyruk vardı. Onlarca insan arka arkaya dizilmiş sabırsızlıkla sıranın ilerlemesini bekliyorlardı. Yaklaşınca aradığı numaranın kuyruğun önünde başladığı kapının üzerinde yazdığını fark eden Derda, "Bu şekilde uyuşturucu satıyor olamazlar herhalde, değil mi?" diye sordu kendi kendine. Haklıydı. Kuyruk ne eroin ne de esrar içindi. Sıradakilerin ikazlarını umursamadan girdiği kapının arkasında duran ve elindeki çantayı görünce gel diyen Jamaikalı konuya açıklık getirdi. "Tuvalet için bekliyorlar. Bir kişi bir pound. Hiç fena değil, değil mi? Hayvan gibi bira içip sonra da ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Her yıl burada bütün o kızarmış tavuk satanlardan daha çok para kazanıyoruz. Hem de neyle? Bir delikle. Delik kiralayarak." Bu arada da dar merdivenden ikinci kata çıkmış ve bir kapıdan geçip üç Jamaikalı ve bir pitbull'un uyukladığı geniş bir salona girmişlerdi. Aslında Jamaikalılar tam olarak uyuklamıyorlardı. Bazen birbirlerine, bazen tavana, bazen köpeğe, bazen de aralarındaki havaya bakarak müzik dinliyor ve oturdukları yerden sallayabilecekleri tek şey olan başlarını indirip kaldırıyorlardı. Çalan şarkının ritminde. Ne daha hızlı, ne daha yavaş. Ska'nın gerçek patronlarından Desmond Dekker'ın bir plağı dönüyordu ortada. Sesi de dörde katlanmış, salonun dört köşesindeki dört hoparlörden çıkıyordu. Road by Train. Derda'nın kılavuzu çoktan gitmiş ve her şeyden kazançlı olduğuna inandığı tuvalet işinin başına dönmüştü. Salondakiler Rince Derda ile ilgilendikleri söylenemezdi. Sadece siyah köpek başını birkaç saniyeliğine kaldırıp kıza bakmış, sonra o da kendi dünyasına gömülmüştü. Üç deri koltuğun ortasındaki geniş ve alçak sehpaya elindeki çantayı bırakan Derda, "Beni karateye gönderdi. Bana bir zarf verecekmişsiniz," dedi. Jamaikalılar yavaşça başlarını çevirip dazlak kıza baktılar. Başlarını sallamayı bırakmadan. Sonra içlerinden biri şöyle dedi. Bir skinhead görmeyeli uzun zaman olmuştu. Bir diğeri şöyle dedi. Bir skinhead dövmeyeli de uzun zaman olmuştu. Üçüncüsü de şöyle dedi. Saldır Bob. Tam derde kapıya doğru bir adım atacaktı ki üçü birden kahkaha atmaya, siyah köpek de adı geçtiği için yattığı yerden havlamaya başladı. İlk konuşan, merak etme biz sizin gibi kuduz değiliz diyerek ayağa kalktı ve sehpanın üzerindeki çantayı çekip fermuarını açtı. O an Derda sürekli karıştırıldığı şu skinhead denilen insanların ne bok olduklarını tam olarak öğrenmeye yemin etti. Jamaikalı'nın çantaya giren eli yarım kiloluk 3 paketle çıktı. Diğerlerine bakıp denemek isteyen var mı diye sordu. Tek yanıt veren Bob oldu. Havlayarak. Örülmüş saçları beline gelen uzun boylu zenci adam Derda'ya baktı ve beni burada bekle dedi. Sonra da elindeki paketlerle salondan çıkıp gitti. Diğer ikisi sessizce başlarını sallamaya devam ediyordu. Derda endişelenecek herhangi bir şey olmadığını düşündü. Eroinle giden adam elbet dönecekti. En azından öyle olması gerekiyordu. O sırada başını sallayanlardan biri, kimdi o herif dedi. Karşısındaki de hangisi diye sordu. Demin burada oturan, şimdi çıkan senin arkadaşın mıydı? Hayır. Ne yapıyordu o zaman burada? Ne bileyim sen tanıyorsundur diye bir şey demedim. Ben tanımıyorum ki. Neyse iyi bir herife benziyor. Sonra ikisi de Derda'ya baktı. İçlerinden biri, seni karateye gönderdi öyle mi? Ver o zaman malımızı da bir bakalım nasılmış dedi. Derda'nın aklı düğüm olmuştu. Verdim ya demin, arkadaşınız aldı. Onu tanımıyoruz ki ama sen tanıyor olmalısın yoksa çantayı ona verir misin? Demek ki tanıyorsun. Neyse haydi bizim malı ver de işimize bakalım. Derda'nın kalbi düğüm oldu. Ne diyorsunuz siz? Ben ona verdim her şeyi. Hatta denemek isteyen var mı diye sordu. Gerçekten onu tanımıyor musunuz? İkisi birden hayır dedi. Derda'nın bedeni düğüm oldu ve kafa derisinde ter damlaları belirdi. İki avucunu alnına götürüp peki ne yapacağım ben şimdi diye bağırdı. İki Jamaikalı birbirine baktı ve daha fazla dayanamayıp kahkaha atmaya başladılar. Sen gerçek bir skinhead olmalısın dedi biri. Diğeri devamını getirdi. Yoksa bir insan bu kadar aptal olamaz. Derda o an ikisini de boğmak istedi ama onun yerine boş koltuğa gidip oturdu ve derin bir nefes verip sigaranız var mı diye sordu. Hala gülen adamlar tabii ki deyip esrarlı bir tane uzattılar. Derda'nın ciddi yüzü sigarayı yakarken yumuşadı ve gülmeye başladı. Jamaikalılar da gülüyordu. Bir yandan Desmond Dacre pilavı dönmeye devam ediyor, diğer yandan da salondaki üç kişi bir an için olsa da mutluymuş gibi görünüyordu. Yakılan sigara üçlünün arasında soldan sağa gezerken Derda'nın taklidi yapılarak ''Ne yapacağım şimdi?'' deniyor, sonra yeniden gülünüyordu. Paketleri alan adam dönene kadar hatırlayıp hatırlayıp güldüler. ''Tamamdır'' deyip bir zarf uzattı uzun örgülü adam. Derda koltuktan kalkıp zarfı aldı. Hepsiyle selamlaşıp adını aldığı Bob Marley kadar sakin olan Bob'un kafasını okşadı ve salondan çıktı. Giriş katına indiğinde ilk gördüğü Jamaikalı ile karşılaştı. Adam o sırada bir kızın çıktığı tuvaleti gösterip girmek ister misin? Sana taksit yaparım dedi gülümseyerek. Teşekkür edip yürümeye devam etti Derda. Tuvalet kuyruğunun yanından geçerken alt sokaklardan gelen müzik kapladı kulaklarını ve karnaval alanından çıkana kadar yürüdü. Gördüğü ilk boş taksiye binip Chelsea dedi. Birkaç kırmızı ışıktan sonra kağıdın diğer yüzündeki adresi okudu şoföre. Bu kez birkaç yeşil ışıktan sonra taksi durdu ve Derda indi. En az 10 katlı bir apartmanın önündeydi. Kapının yanındaki zilleri aradı ve aradığı numarayı buldu. Düğmeye basıp bekledi. Ne var diye boğuk sese yanıt verdi. Karate'nin gönderdiği. Sözünü metalik bir ses kesti. Açılan kapıdan girip asansörle 8. kata çıktı. Aklına Jamaikalılar geldi ve güldü. 33 numaralı dairenin kapısını çalarken gülmeye devam ediyordu. Kapıyı Regaip açtı. Derda'nın gözleri büyüyüp ağzı küçüldü. Regaip tek eliyle kızı yakasından tutup içeri çekti ve kapıyı kapadı. Seni takip eden oldu mu? İngilizce sormuştu garip bir aksanla. Elindeki tabancayı fark eden Derda, hayır, hayır dedi. Babasıydı bu karşısındaki adam. Ya da bu dünyada babası olmaya en yakın kişi. Sakin kalırsam ve zarfı verip çekip gidersem hiçbir şey olmayacak diye sakinleştirmeye çalıştı kendini. Belli ki Regaip tanımamıştı kızını. 16 yıl içinde sadece 5 gün gördüğü kızını. 5 yıl önce. Araya o 5 yıl ve kazıtılan saçları girmiş olmalıydı. Bu yüzden tanıyamadı diye düşündü Derda. Ama bilmediği bir şey vardı. O da kağıtlarında hepsinden kalın bir duvar olduğuydu, kokain. Bezir'i öldürdükten bir hafta sonra Gido aramış ve kendine bir ev tut, bir yıllık da erzak al. Ben sana söyleyene kadar da o evden çıkma deyip kapamıştı. Paraya boğdukları bir polis olayı M15'in devraldığını, Dulluhan kardeşlere onların en küçüğü Gido'ya haber vermiş ve o telefon öyle açılmıştı. Kendini göm telefonu. Ve gömmüştür Egaip. Ama birkaç yeri açıkta kalmıştı. Özellikle eski mahkum tarafı. Dayanamamıştı dört duvara. Londra'ya adım attığı ilk yıllarda Ubeydullah'ın mobilya fabrikasının girişindeki güvenlik kulübesinin darlığına dayanamadığı gibi. Oraya da sığamamıştı. Onun için bir sabah diğer güvenlikçilerle birlikte kaldığı evden fabrikaya gider gibi çıkmış ve özgürlüğe koşar gibi bir suç dünyasına karışmıştı. İngilizce dil bilgisi kurallarını hala öğrenememiş olsa da o dünyaya ait kuralları çok iyi bildiğinden kısa sürede kendine bir çete kurmuştu. Yatırcalı akrabalarının Londralı çocuklarından oluşan küçük sürüsünün adı Fighting Wolves'tu. İlk birkaç hafta Ubeydullah ve Bezir Regaib'in peşinden koşmuş, ancak birden durmuşlardı. Çünkü Regaib'in bir korucu olduğunu hatırlamışlardı. Ve saklandığı yer bir dağ değil. Londra'da olsa bulunmak istemeyen bir korucuyu aramak boşunaydı. Bulunamazdı. Dolayısıyla geriye alabilecekleri tek bir önlem kalmıştı. Onu da Ubeydullah halletti. Çok ama çok büyük bir iştenlikle beddua etti. O kadar yıl cezaevinden sonra Chelsea'deki evin üstüne gelen duvarlarına baka baka küfreden Regaib, Fighting Wolves'u çalıştırmaya devam etmiş, kazandığı parayı da kokaine yatırmakta bir sakınca görmemişti. Ben dünyaya gidemiyorsam dünyayı ayağıma getiririm deyip çektiği kokaini. Bir zamanlar Allah düşürmesin, yazdıysa bozsun dediği kokaini. Çünkü o bok yüzünden öz kardeşini vuranları, karısını boğanları, kendi çocuğunu tanımayanları görmüştü. Çünkü o bok bütün dünyayı düşman ederdi insana. Oysa kokainmanlar genelde dünyanın zerre kadar umursamadığı insanlar olurdu. Ama onlar yine de evrenin merkezi olduklarına inanmak için gezegen sayısı kadar neden bulurlardı. Allah korusun derdi Regaib ama artık demiyordu. Hem de 5 aydır. 4 duvar arasında 5 yıl sayılırdı. Vuracak bir kardeşi ya da boğacak bir karısı olmadığı için de çocuğunu tanımamakla yetiniyordu. Kızını son görüşünden beri emekli bir ticaret ataşesi gibi yaşamamıştı ki, derdayı hatırlasın. Yumruğunun içindeki deri ceket yakasını bıraktı. Arkasını dönüp salona açılan kapıya doğru yürürken kendi kendine konuştu Türkçe. Senin gibi şerefsiz bir dazlak takip edildiğini nasıl anlar ki zaten? Evde ayak bastığı ilk noktada kalmış olan kız cebinden zarfı çıkarmış bekliyordu. Salona geçmiş olan Regaib'in sesini duydu. Bu kez İngilizce konuşuyordu. Gel buraya. Zarfı verip gitmekten başka bir şey düşünmeyen Derda küçük adımlarla yürüdü ve salona girdi. Bir kanepeyle bir televizyondan başka hiçbir eşya yoktu. Geniş salon bomboştu ve Regaib elindeki tabancanın namlusuyla alnını kaşıyordu. Sonra o namlu kanepeyi gösterdi. Otur. Derda zarfı uzatmakla yetindi. Zarfı getirdim. Regaib bu kez namluyu Derda'ya doğrulttu. Sana otur dedim. Derda'nın midesi bulanmaya başlamıştı. Sürekli mücadele ettiği yoksunluk, Jamaikalıların esrarı, yıllar sonra babasını görmesi ve yıllar sonra gördüğü babasının elindeki tabanca kızın içini alt üst etmişti. Ben, dedi, birbirine çarpan ses telleri yüzünden titreyen bir sesle, zarfı vermeye gelmiştim, lütfen. Regaib 2 adımda kulağını yakaladı kızın. Yakalayacak saçı yoktu çünkü. Derda'nın kaçması mümkün olmamıştı. Kulağındaki acı yüzünden beli büküldü. Ve Regaib'in peşinden 2 adım atıp kanepeye savruldu. Doğrulduğu anda 2 elini kulağına götürdü Derda, yerinde durup durmadığını anlamak için. Koptu sanmıştı. Ama babalar kulakları böyle çekerdi. Bir de böyle azarlarlardı. Sana bir şey diyorsam yapacaksın onu. Otur diyorsam oturacaksın. Kalk diyorsam kalkacaksın. Şimdi bak sana ne diyeceğim, beni duyuyor musun? O zaman iyi dinle, soyun. Gözlerini su basmış Derda, öyle bir Türkçeyle bağırdı ki Regaib gibi kırmızı gözlü bir adam bile bir an için sustu. Ben Derda'yım Derda, senin kızınım, kızın. Donmuştu Regaib anında, sonra çözüldü, yine anında. Türkçe düşündü çok yüksek bir sesle. Sen benim anamın adını nereden biliyorsun diye bağırıp Derda'nın yüzüne öyle bir vurdu ki kız bir anlığına kanepeden havalanıp yine kanepeye oturdu. Devrilip yan yatmış Derda, kısık kısık ve hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Yaralı bir hayvan gibi. Ölmesine an kalmış yavru bir köpek gibi. Hiçbir şey düşünemiyordu. Yine hayatta dürbünün tersinden bakıyordu. Boşuna ağlama dedi Regaib. O çocuk bahsetmedi mi sana? Bana bunun için gelmedin mi? kendini hatırlatması için söylemesi gereken onca şey varken Timur kim diye bağırdı Derda. Salyaları kanepenin kumaşına dökülüyordu. Kara teğeni denilen piç deyip güldü de Regaip. Bir kız istedim, o da bana seni gönderdi. Önce şu zarfı ver. Anlamış diye düşündü. Kız kardeşini öldürdüğümü anlamış. İntikam için göndermiş beni buraya. O ana kadar zarfı yırtacak kadar sıkmış ve her şeye rağmen elinden bırakmamayı başarmıştı. Birden doğrulup Regaib'in yüzüne doğru fırlattı. Zarf bir yüz yerine bir omza çarpıp düştü. Regaib gülümseyip eğildi ve yerdeki zarfı aldı. Yırtığı iki parmağıyla genişletip içindeki desteği çıkardı. Para sayma makinesi olan bir çift göz miktardan emin oldu. O gözlerin biraz altındaki bir ağız da açılıp konuştu. Haydi çıkar şu üstündekileri, uğraştırma beni. Eğilip kızın göğüslerini tokatlıyor ve kana boğulmuş gözleri kadına susamış iki ağız gibi gülüyordu. Yoksa önce küçük bir iğne mi istersin? Şöyle küçük bir tetanoz aşısı. Baba diye yalvarıyordu Derda. Baba, beni hatırlamadın mı Allah aşkına? Yeniden yakalanmıştı kulağından. Ulan sen Allah'ın adını ağzına nasıl alırsın? Bir kere şu haline bak. Anan baban görse kahrından ölür. Hem bağırıyor hem de Derda'yı salondan çıkarmış koridorda sürüklüyordu. Bir kapıdan geçtiler ve Regaip girdikleri odadaki yatağa kızı kaldırıp attı. Orada bir şeyler var işte, ne bok yiyeceksen ye, karşıma adam gibi çık deyip kapıyı çekti. Sonra kilitteki anahtarı çevirip cebine soktu, koridoru geçti ve salona girdi. Tabancayı pantolonunun beline geçirip televizyonun üzerindeki cep telefonunu aldı, bir düğmeye basıp bekledi. Karşıdaki daha nefes bile vermemişti ki bağırmaya başladı. Ulan hayvan! Sokaktan keş toplayıp bana mı gönderiyorsun it? Kendin yaltaklandın karı gönderirim diye. Bula bula bu psikopat orospuyu mu buldun? Haydi onu geçtim, karı Türk. Yorulmuştu. Yutkunmak için durdu. O sırada karateye bir şeyler sorup duruyordu. Ne bileyim, tutturdu ben senin kızın. Regaip telefonu elinden düşürmedi. Karşısındaki duvara fırlatıp parçaladı. Koşarak salondan çıktı. Antrede kayıp düştü. Kalktı ve koşmaya devam ederek koridoru geçti. Derda, Derda diye bağırarak tek eliyle kapıya vururken diğeriyle de cebindeki anahtarı çıkarmaya çalıştı. Sonunda parmakları anahtarı tutup çekti ve titreyen eliyle kilidi tutturup kapıyı açtı. Derda kolundaki mor gözün bebeğine saplanmış bir şırıngayla yatıyordu yatakta. Regaip yanına gidip omuzlarından sarsmaya başladı. Derda, kızım. Derda göz kapaklarını araladı ve bir şeyler fısıldadı. Regaip duyamadığı için kulağını kızının ağzına yasladı. Öyle bir şey söyledi ki Derda, Regaip yaşadığı sürece unutamadı. Baba, istediğin kadar yap beni. Cümlesi bir yılan gibi kulağından girip çöreklendi beynine. Kızından geriye kalan ne varsa kaldırıp sarılan Regaip bağırarak ağlamaya başladı. Derda'nın başını göğsüne yaslamış, tavana bakarak ağlıyordu. Nefesi yettiği kadar da bağırıyordu. Çıkardığı sesler dünya yok olurken duyulacak gürültüyle aynı oktavdaydı. Regaip o kadar yüksek sesle bağırıyordu ki o sırada ev kapısının kilidinin kırıldığını, içeri 6 SAS komandosu ve 2 M15 memurunun girdiğini duyamadı. Regaip Derda'dan ayırıp yere yatırdılar ve belinden tabancayı çekip bileklerine plastik kelepçe geçirirlerken bağırmaktan sesi kısılmış adam hiç susmadı. Affet beni, affet beni, affet. M15'in yerini tespit edebilmesi için cep telefonuyla son bir konuşma daha yapması gerekiyordu ve Regaip o aramayı karateye küfretmek için gerçekleştirmişti. Memurlardan biri kızın nabzını kontrol ederken diğeri ambulans çağırmak için telsizini kullanıyordu. Koltuk altlarından sürüklenen Regaip'in sesi bütün Londra'yı inletti. Derda! Saniyenin rahmine düşüşünden 4 gün sonra terk ettiği öz kızını reddeden Regaip kulaklarını tıkasa da Derda'nın fısıltısını duydu. Baktığı her duvarda kızının dazlaklığını, mor gözlü kolunu ve kısık sesinin sızdığı çatlak dudaklarını gördü. Attığı her voltada Derda'nın hayaletiyle yürüdü. Dili döndüğünce hayatını anlattı kızına. Dili döne döne onu neden bırakıp gittiğini anlattı. İçinde bol bol mecburdum geçen cümleler kurdu. En az o kadar da af diledi. Ama Derda'nın hayaleti babasını affetmedi. Çünkü aynı fısıltıyı tekrarlamaktan vazgeçmedi. Baba, istediğin kadar. Daha fazla duymamak için kulaklarını kesmeyi denedi. Yatak demiriyle ama beceremedi. Regaip ilk fırsatta intihar etti. Geride sadece kendini astığı hücrenin duvarına kazınmış bir cümle bıraktı. Allah bizi beterinden korudu. Hayatında şükredebileceği tek şey oydu. O da Regaip'e yetti. Bu yüzden gözleri kapalı gitti. Huzur içinde. Buna da şükür.